İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır. Onun ismiyle sözlerime başlar. Ona hamd ederken peygamberimize de salat ve selam ederim. Değerli dinleyenler. Bugünkü kavramımız şefaat. Bakara suresi 48. ayetin meali şöyle. İleride gelecek bir günden korkun ki o günde hiçbir kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz, hiç kimseden şefaat kabul olunmaz ve fidye bedel de alınmaz. Onlara asla yardım yapılmaz. Şefaat kelimesinin anlamı üzerinde durarak, Kur'an'da, hadislerde şefaatin ne anlama geldiği üzerinde konuşarak sohbetimizi devam ettireceğiz inşallah. Şefaatin aslı şef kelimesidir. Bunun anlamı da bir şeyi benzeri olan şeye eklemek, yan yana getirmektir. Şef kelimesinden türeyen şefaat, sözlükte bir kimsenin bağışlanmasını istemek, başkası adına yardım istemek, dua etmek, rica etmek demektir. Şefaat bir müminin günahlarının bağışlanması için Allah'a dua edip yalvarmaktır. Bir başka söyleyişle bir kimsenin yardım etmek veya yardım dilemek gayesiyle bir başka kişiye nispet edilmesi, onunla birlikte anılmasıdır. Daha çok yüksek makamdan aşağı makama doğru bir kullanışı ifade eder. Şefaat edene şafi veya şefi, şefaat edilene meşfu yani şefaat bekleyen denilir. Şefaatin çoğulu şüfea olarak gelir. Şefaat kişinin yardım edeceği, kendisi için istekte bulunacağı kimsenin yanında yer alması ve onu tek bırakmamasıdır. Şefaat kavramı en çok saygı ve rütbe yönünden yüksek olanın, kendisinden daha aşağı birinin yanında yer alıp yardımıyla onu yalnız başına bırakmamasında kullanılır. Alimler şefaatin tesirinin azabı hak etmiş bir kimselerden azabı düşürme şeklinde olduğunu belirtirler. Bu şefaat ya mahşer meydanında onlara yapılır da cehenneme hiç girmezler veya onlar cehenneme girdikleri zaman onlara şefaat olunur ve böylece cehennemden çıkarılır, cennete girdirilir. Ahiretteki şefaat Resulullah'ın Rabbine yapacağı dua ve Allah'ın bu duayı kabul etmesidir. Nitekim Buhari ve Müslim'de rivayet edildiği gibi Allah'ın Resulü ahiret gününde Allah'a secde edip o gün kendisine ilham edilen senalarla Allah'a hamd ettikten sonra ona başını kaldır, isteyeceğini iste, sana verilecektir. Şefaat et, şefaatin kabul edilecektir, denilecektir. Şefaat aynı zamanda aracı olmak, yardım etmek, öncülük yapmak gibi anlamlara gelir. Nitekim Kur'an'da bu manada kullanılır. Mesela Nisa 85. ayetinde, kim güzel bir şefaatte bulunursa, yani güzel bir şeye aracı olursa, ondan kendisine bir hisse vardır. Kim de kötü bir şefaatte bulunursa, yani kötü bir işe aracılık yaparsa ondan da kendisine bir pay vardır. Allah her şeyin üzerinde koruyucudur. Nisa 85. Bu ayette şefaat olarak ifade edilen aracı olmayı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kim güzel bir sünnet, adet, tavır, çığır başlatırsa onunla amel edildiği sürece ilk yapana ecir, sevap yazılır. Buna karşı da o sünneti yapanların sevaplarında bir eksiklik olmaz buyurmuştur. Buradaki şefaat hayır olsun şer olsun insanların bir yola girmesini sağlamak, onların o yola girmesini aracı olmaktır. Buna hasene olan şefaat, yani insanların iyiliği için onların faydasına uğraşmak, onlardan zararı uzaklaştırmaya gayret göstermek, kötülükleri önlemeye çalışmaktır. Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ihtiyacının giderilmesini isteyen birisi gelince arkadaşlarına döner ve şefaat edin, ecir kazanın, Allah da Resulünün diliyle dilediğine hükmetsin demiştir. Bir de seyyiye olan şefaat, yani kötü olan şefaat vardır. İnsanların kötü yollara gitmesi için çalışmak, onların kötülüğü ve sapıtması için çaba harcamak, onların zararı için gayret etmektir. İnsanların kötü yollara sapması için sebep hazırlamak, yardımcı olmaktır. Şüphesiz ki bu şekilde iyi veya kötü olarak şefaat etmek, insanlara yardımcı olmak karşılıksız değildir. Herkes yaptığının karşılığını alır. Peki şefaatin mahiyeti nedir dersek, Allah'ın şefaat için kimlere izin verdiği veya vereceği konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü bu Rabbimizin bileceği bir konudur. Şu kadar var ki şefaati yardım etmek, birinin zarardan kurtulması için dua etmek, iyi bir şeye öncülük manasıyla alırsak, müminlerin ve salih insanların diğer kimseler hakkındaki dualarını, şehitlerin ve çocukların yakınlarına dua etmelerini, peygamberlerin ümmetleri için yalvarmalarını bu şefaat kapsamı içinde düşünebiliriz. Şefaati bir kimseyi azaptan kurtarmak için Allah'a aracı olmak şeklinde düşünürsek bu olmayacak bir şeydir. Hiç kimsenin bir başkasını azaptan kurtarmaya yetkisi olmadığı gibi gücü de yoktur. Birçok hadis-i şerifte geçtiği gibi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmeti için şefaat etmeye izinlidir. O müminlerin günahlarının bağışlanması için Allah'a dua etmiştir ve ahirette yine dua edecektir. Mesela bir Buhari'de geçen bir rivayette şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Her peygamberin kabul edilen bir duası vardır. Diğer peygamberler o duayı yapmakta acele ettiler. Ben ise bu duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım. Ona, o şefaate, ümmetimden şirk koşmayanlar kavuşacaklardır buyuruyor. Yine şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir diye Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de geçen bir rivayet vardır. Bunlara benzer birçok hadiste peygamberimizin şefaati izni olduğunu görmekteyiz. Bu şefaat elbette onu hak edenler içindir. Tabii ki inkar edenler için şefaat kapısı kapalıdır. Bütün peygamberler kendilerine inanan müminlere, yani kendi ümmetlerine şefaat etmeye izinli olacaklardır. Allah'a şirk koşanlar ise bu şefaatten yararlanamazlar. Onlar dünyadayken kendilerine gelen elçileri ve onların haber verdiği ahireti kabul etmiyorlardı. O elçileri alaya alıyorlar, Rablerine isyan ediyorlar ya da Allah'tan başka ilahlar ediniyorlardı. Bu nedenle onların orada yardımcıları ve bir şefaat edicileri yoktur. Onları azaptan kurtaracak ya da cezalarını hafifletecek bir veliler de olmayacaktır. Peygamberimizin şefaati müminlerin bağışlanması, makamlarının daha da yükseltilmesi için bir dua ve yakarış olarak gerçekleşecektir. Şefaat olunacak müminlerin de şefaat edilmeye layık olmaları şarttır. Şüphesiz ki Allah'ın affetmeyeceği bir kimse için peygamber af ve bağışlama dilemez. Şefaat bir yönüyle de yardımdır. Bir kimseye faydalı olmak, ona iyiliğin gelmesine aracı olmak, bir kötülüğün ondan uzaklaşmasına yardımcı olmaktır. Bu şefaat çeşitli şekillerde olabilir. Nitekim peygamberlerin tebliği, insanlara hakka daveti bir şefaat olduğu gibi, onların ümmetler için dua edip affedilmelerini istemeler de bir şefaattir. Bir de dünyevi şefaat vardır. Nisa 85, kim güzel bir şefaatle şefaatte bulunursa, yani iyi bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir hisse sevap vardır. Kim de kötü bir şefaatle şefaatte bulunursa, kötü bir işe aracılık ederse, ondan kendisine günah olarak bir pay vardır şeklinde, iki türlü şefaati hasene ve şefaati seyyiye diye yukarıda anlattığımız şekilde, dünyadaki bir çığır açma şeklindedir demiştik. Allah'ın kullarından faziletli birisini diğer bir mümin için hayır isteğine icabet ederek bundan bir zararı gidermesi, yahut onun günahlarını affetmesi, insanlara sonsuz nimet ve lütuflarının bir kısmıdır. Müminin, mümin kardeşinin günahının affı için duası, Allah katında ona şefaat türündendir. Allah katında hayırlı bir kulun bu duası ister dünyadayken sağ olan mümin için olsun, ister ölmüş için olsun veya ahirette meydana gelsin aynıdır. Dünyadayken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müminlere duası onlara bir çeşit şefaatidir. O daha bu dünyada hayattayken müminlere dua ederek onlara şefaatte bulunmuştur. Hasene şefaatte bulunmuştur. Nitekim Hazreti Ayşe radıyallahu anh annemiz naklettiğine göre Resulullah çok defa geceleri yatağından kalkar, mümin ölülere Allah'tan mağfiret istemek için Baku mezarlığına giderdi. Kur'an'da şefaat nedir? Bir de esas ona gelirsek değerli dinleyenler, Kur'an'da şefaat kelimesinin 30 yerde geçtiğini görüyoruz. Bu ayetlerin bir kısmı genel olarak şefaatin geçersizliğini, kabul edilmeyeceği ile ilgilidir. Bu ayetleri Kur'an bütünlüğünde değerlendirdiğimizde bu kabul edilmeyen şefaat ahirette kafirler için fayda vermeyen şefaattir. Yine bu şefaatin Allah'ın izin vermediği durumlarla ilgili olduğu görülür. Çünkü Kur'an'da şefaatle ilgili olarak vurgu yaptığı önemli bir konu, şefaatin bütünüyle Allah'a ait olduğu, onun izin vermedikçe kimsenin şefaat etmeyeceğidir. Yine herkese şefaat edilmeyecek, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kişilere şefaat edilebilecektir. Kur'an'ın şefaat kavramını da tevhid akidesiyle ilgisini kurarak şefaati Allah'ın iznine bağlaması da gösteriyor ki hakikatte şefaat eden de şefaati kabul eden de Allah'tır. Şefaat diledikleri de müminlerin şefaatten yararlanmaları da hep Allah'ın iznine bağlanmıştır. Bu yüzden şefaat isteği ve duası sadece ve sadece Allah'a yapılmalıdır. Şefaat izni. Kur'an şefaat olayının daha çok ahiretteki durumunu anlatır bize. Mesela Bakara 255'te onun izni olmadan onun katında şefaat edecek kimdir? Ayeti eğer Allah izin verirse başkalarının da şefaat isteyeninde bulunabileceği anlamına geldiği gibi müşriklerin şefaat umdukları bütün putlar ve benzerleri asla şefaatçi olamazlar çünkü Allah onlara böyle bir yetki vermemiştir manasına da gelir. Yine Yunus suresi 3. ayetinde de benzer ifadeleri görürüz. Allah kendi katında ahit yani söz almışlara, hakka şahitlik edenlere, dilediği ve razı olduğu kimselere şefaat etmeleri için izin verdiğini Meryem suresi 87'de, Zuhruf suresi 86'da ve Necm suresi 26. ayetlerinde anlıyoruz. Ahirette kimsenin şefaati fayda vermez. Bir ayette müminlere mallarından infak etmeleri emredilir. Bu infakın hiçbir dostluğun veya şefaatin olmadığı ahiret günü gelmeden önce gerçekleşmesi istenir. Bakara 254. Bu ifade şefaat izniyle çelişmiyor. Esasen kullara şefaat edecek olan, onları kurtaracak olan Allah'tır. Onun şefaatinin dışında hiçbir şey fayda vermez. Kişi başkalarının yapacağı şefaate güvenmemelidir. Fakat Rabbimizin dünyada veya ahirette şefaat için bazı kullarına izin verebilir. İnkar edenlere ve haktan yüz çevirenlere hiçbir şefaatçinin şefaati yine fayda vermez. Tapınılan sahte tanrıların asla şefaati olmaz. Allah inkarcılara, puta tapanlara şöyle soruyor Zümer 43'te. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Bazıları kendilerine şefaatçi olsunlar diye putları, Allah'ın dışındakileri ilah edinirler. Yunus 18. Ancak bu putlar onlara asla şefaat edemeyecektir. O inkarcıların ve dünyadayken İslam'dan yüz çevirenlerin ne yardımcıları ne de bir şefaatçileri vardır. Kendilerine şefaat edecek kimsenin olmadığı kendi ağızlarıyla da nitekim Kur'an bize haber ederek itiraf ettiklerini söyler. Şuara 100'de Allah'ın davetine uymayıp kitaptan yüz çevirenlere o gün bize şefaat edecek bir şefaatçi yok mudur diye yalvaracaklar. Veya dünyaya geri dönmeyi arzu edeceklerini yine Araf 53'te bize anlatılır. Kur'an-ı Kerim, Allah'a şirk koşulan şeylerin, putların şefaat yetkisine sahip olmadıklarını vurgular. Müşrikler bir yandan Allah'a şirk koşuyorlar, bir yandan da koştukları ortaklarını Allah katında mutlaka şefaat edeceklerini iddia ediyorlardı. İşte Kur'an'ın reddettiği şefaat, Allah'ın iznine bağlanmadan bir takım varlıklardan beklenilen ve istenilen şefaattir. Yoksa Yüce Allah'ın bizzat kendi yetkisinde olan şefaat nimetini sevdiği bazı kullarına ihsan edeceğini Kur'an bize açıklamaktadır. Yine Kur'an'dan anlaşılmaktadır ki kafirler için şefaat söz konusu değildir. Yine kendisine şefaat izni verilen şefaatçi öyle herkese şefaat talebinde bulunamaz. Ancak Allah katında iyi kimseler için şefaat konusunda aracılık yapılabileceğini yine Taha 109, Necm 26'da bize açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet haşir gününde şefaatte bulunma fiilini reddeder. Başka ayetlere göre ise bu dünyada işledikleri kötü ameller nedeniyle ahirette cezalandırılmaktan şefaatçileri sayesinde kurtulacaklarını düşünenler, haşir günü telakkilerinin yanlış olduğunu anlayacaklardır. Ayetler mahşerde adalet ilkesinin sıkı sıkıya uygulanacağını ve herkesin kendi fiillerinin sorumluluğunu yükleneceğini ifade eder. Kur'an şefaatin Allah'ın izin ve müsaadesine bağlı olduğunu belirtir. Allah'ın en seçkin kulları melekler ve peygamberlerin bile Allah izin vermeden şefaatleri söz konusu değildir. Ancak müminler için bir hak olan şefaat sadece Allah'a ait olup ondan başkası şefaat edemez ama başkasına şefaatte bulunmak müsaadesini vermek suretiyle Allah şefaat eder. Nitekim Necm suresi 26. ayetlerinde de şefaat iki şarta bağlanarak Allah'ın kendisi için şefaat dilenilen kimsenin kavlinden, sözünden hoşnut olması ve şefaat ediciye de şefaat için izin vermesi halinde bu yoldan istifade edilebileceği anlatılır. Şefaat yetkisi demek ki Kur'an'da baktığımız zaman değerli müminler ancak Allah'a aittir, şefaat sadece Allah'tan istenmelidir. Ölmüş kimselerden, isterse peygamber olsun, direkt olarak onlardan şefaat asla istenemez. Zümer 44, de ki şefaatin tamamı Allah'a aittir. Zaten dua Allah'tan başkasına da yapılmaz. Ancak, ey Allah'ım Resulullah'ı bana şefaatçi eyle diyerek Allah'a dua edilir. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste peygamberimizin bir sahabeye şefaatini istemesini şöyle öğretmiştir. Allah'ım onun yani Resulullah'ı hakkımda şefaatçi kıl. Bu yüzden şefaat ya Resulullah demek yanlıştır. Dirilerden ahiret için şefaat istemek de yanlıştır. Sadece dünya işleri konusunda dirilerden şefaatçılık, aracılık istenebilir. Nitekim bizim büyük müfessirimiz Ayet-i Kürsü'nün yani Bakara 255'in tefsirinde şunları söyler Elmalı. Tüm sebep O, tüm gaye O, her şeyin halik, maliki O, Allah'ın mülkü olan yaratıklarından kimin haddi ki Allah'ın izni olmaksızın yüce huzurunda şefaat edebilsin. Bu halde hangi budaladır ki Allah'ın emri olmadan bunların birinden şefaat dilenebilsin? Bizzat onun izni ve emri olmadıkça herkes başından korkmaktan nasıl şefaate kalkabilir? Herhangi bir şeyde ister bir parça olsun tasarrufta kimin yetkisi olabilir? Bilindiği üzere şefaat dün hürmete layık birinin kendinden düşük bir diğeri hesabına rica ve yakarma ile yardım ederek ona katılması demektir ki bu bir bilinmezi bildirmek veya bir isteği ortaya çıkarmak ile bir beraberlik anlamını kapsar. Bunu da kendini ve kıymetini bilen ve şefaatte olunan kimseye şefaat istenenden daha çok bir ilişkisi bulunan ve zarar getirmeyeceğinden emin olan kimse yapabilir. Oysa Allah'ın mülkü olan şu yaratıklarından herhangi biri ile Allah'tan daha çok birlikte bulunmaya ve ona bilgiçlik satmaya ve ilerisini gerisini tamamen idrak etmeden ve önünü ardını hesap etmeden ilahi huzurda kendine bir mertebe verip şefaate kalkışmak, gerek şefaat eden ve gerek şefaat olunan için ne kadar tehlikelidir. Eğer Allah bildirmemiş ise şefaat edecek olanın hali, şefaat edilecek olandan daha çok endişeye değer olmadığını nereden bilinebilir? Bu hal içinde isterse melekler ve peygamberler olsun, kimdir o ki Allah'ın izni ve güç vermesi olmadan önünü ardını hesaplamayıp Allah'ın kullarına Allah'tan daha çok sahip çıkmak, koruma yetkisini kendisinde görsün de şefaate cesaret edebilsin. Ancak Cenab-ı Hakk'a dilerse özel veya genel şefaate ilahi irade çıkar da kendilerine bildirilmiş bulunursa o başka. Demek ki Yüce Allah'ın ululuğundan şefaat umulamaz değildir. Fakat şefaat de herkesten önce onun elindedir ve onun izni ve emriyle gerçekleşebilir. O zaman şefaat kapısı açılır ve şefaat etmesine izin verilenler kendi dilediklerine değil, yine Allah'ın dilediklerine şefaat imkanını bulabilir. Bundan anlaşılır ki önce hak tanımayan Allah düşmanlarının kendilerine şefaat etmesi umulan bir Allah dostu bulabilmelerine, bunun gibi müşriklerin putları gibi ilim şanından olmayanların şefaatçi olabilmelerine asla ihtimal yoktur. Sonra kendisine izin verilebilecek her şefaatçinin şefaat sınırı da Allah katındaki derecesine ve o oranda elde edebileceği izin ve gücün kapsamı ile uyumlu olabilecektir. Bu bakımdan eninde sonunda izin çıktığı zaman en genel biçimde şefaat sahibi, herkesin üstünde dereceler sahibi olan Resulullah, peygamberlerin en üstünü olabilecektir. Bu konudaki naslara göre Cenab-ı Hak ona şefaat izni istemeye yetkisini de bahşetmiş ve en yüksek peygamberlik makamı şefaatil uzma, en büyük şefaat makamı olmuştur. İleride gelecek bir günden korkun ki o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz, hiç kimseden şefaat kabul olunmaz ve fidye bedel de alınmaz. Onlara asla yardım yapılmaz. Bakara 48. Konumuzun temelini teşkil eden bu ayetin tefsirinde Min Vahyil Kur'an adlı tefsirde de şu açıklama yapılmaktadır. Bu ayetteki şefaat dünyadaki beşeri zihniyetlerin iptal edilmesi, kaldırılmasıdır. Yani dünyadaki zihniyet ve yaklaşıma göre insan tamamen sorumluluktan kurtulmak için bireysel bağlar ve kişisel umutlarla ahiretteki hayatını garanti altına almaya çalışmaktadır. Ahiret işlerini dünya işlerine benzetmektedir. Burada birisinin problem olduğunda bir başkası onu halledebilmekte dünyada veya araya vasıta aracı koymakta ya da mali veya başka bir bedel karşılığında işini başkasına gördürmektedir. Bunlar genel bir kurala dayanmayan, kişisel seviyelerin durumlarına göre değişebilen çözüm yollarıdır. Bu tür hareketler ve girişimler kanun dışına çıkmaya neden olabilir. Eğer şefaat edecek olan kişiler şan, şöhret, makam ve mevki sahibi kimselerden oluşuyorsa orada kanun işlemez. İşte ayet ahirette böyle bir şefaat anlayışını reddetmektedir. İlki olarak şefaat meselesine gelince pek çok cahil insanın anladığı gibi mesele bireysel sevgiden kaynaklanan kişisel ilişkilerle hiç de ilgili değildir. Genellikle cahil insanlar bu yanlış anlayışlarından dolayı peygamberlere ve veli zannettiklerine kişisel bir takım üstünlükler vererek adaklar, sadakalar ve benzeri şeylerle onlara yaklaşmaya çalışırlar. İnsanların aynı mantıkla liderlere, şöhret ve makam sahibi kimselere hediyelerle yaklaşmaya çalışırlar ve onların şefaatlerini elde etmeye uğraşırlar. Peygamberlere ve veli zannettiklerine yakınlaşma ile liderlere ve makam sahiplerine yakınlaşma arasındaki tek fark, velilere ve peygamberlere karşı beslenen bu duygunun kutsallık bilinciyle beraber olmasıdır şeklinde açıklama yapılıyor Min Vahyil Kur'an'da. Şefaat konusunda bazı insanların aklına şöyle bir soru gelebilir. Yüce Allah'ın şefaat vaadinde bulunması ve peygamberlerin bunu duyurmuş olmaları İnsanların günah işlemeye devam etmeleri ve Allah'ın koyduğu haramları çiğnemeleri yönde teşvik edilmesi sonucunu doğurmaz mı? Kitap ve sünnette şefaatle ilgili olarak yer alan nasları, dinin temel esası olan ortak koşmaksızın Allah'a kulluk sunmaya ve ona itaat etmeye yöneltmeyle nasıl bağdaşır diye bir soru sorulursa, öncelikle bu sorudaki bu yoklaşım, bağışlanmanın kapsamlılığını ve rahmetin genişliğini gösteren ayetlerle çelişmektedir. Nisa 48'de Allah kendisine şirk, ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başkasını dilediğini bağışlar. İşte bu ayet tevbe olayının söz konusu olmadığı durumlara işaret ediyor. Bunun kanıtı da tevbe edilmiş olması durumunda bağışlanan günahlar kapsamına giren şirkin bu ayette istisna edilmiş olmasıdır. İkincisi, Yüce Allah tarafından dile getirilen şefaat vaadinin insanlara duyurulmasının insanları günaha sürüklemesi, dikbaşlılık ve isyankarlık yapmaya teşvik etmesi de iki şarta bağlıdır. A. Suçlunun şahsı ve nitelikleriyle birlenmesi ya da hakkındaki şefaat edilen günahın hiçbir şüpheye yer bırakılmayacak şekilde belirginleşmesi. Yani şu şahıs veya bu günah hakkında kesin olarak şefaat sözü verilmesi. 2. Şefaatin her türlü cezayı tüm zamanlarda temelden yürürlükten kaldıracak şekilde etkin bir rol oynaması. Eğer falanca gruptan olan insanlar veya bütün halk işledikleri suçlardan dolayı cezalandırılmazlar, günahlardan dolayı kesinlikle sorgulanmazlar veya falanca günahtan dolayı hiçbir zaman azap görülmez şeklinde iddialar ortaya atılacak olursa, bu kesinlikle batıl bir iddiadır. Yükümlülere yöneltilen hüküm ve sorumluluklarla alay etmektir. Fakat eğer her iki şart açısından konu müphem bırakılırsa, şefaatin hangi günahlar ve hangi günahkarlar hakkında geçerli olacağı belirtilmezse ya da yürürlükten kaldırılacak cezaların tüm zaman ve durumlardaki cezalar olacağı şeklinde bir iddia ortaya atılmazsa, kişi vaat edilen şefaatin kapsamına girip girmeyeceğini bilmez. Dolayısıyla Yüce Allah'ın koyduğu yasakları çiğnemeye cesaret etmez. Tersine bu durum, kişi de ilahi rahmete yönelik bir duyarlılık da meydana getirir. İşlediği günahlardan ve kötülüklerden dolayı ümitsizliğe ve Yüce Allah'ın rahmeti hakkında karamsarlığa kapılmaz. Nitekim Nisa 31'de, eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ayetinde, büyük günahlardan kaçınma şartına bağlı olarak küçük günahlardan ve suçlar için öngörülen cezaların kaldırılacağını ifade etmektedir. Eğer büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı affederiz demek doğru ise, bu durumda eğer imanınızı korur da kıyamet gününde sağlam bir imanla bana gelirseniz, şefaatçilerin sizinle ilgili şefaatlerini kabul ederim demek de doğru ve yerinde olur. Bütün mesele de zaten nihayet imanı koruyabilmektir. Çünkü günahlar imanı zayıflatır, kalbi taşlaştırır ve nihayet şirke götürür. Yüce Allah şöyle buyurur Araf 99'da. Hüsrana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın tuzağından onlara mühlet verip de sonra ansızın yakalamasından emin olmaz. Yine Mutaffifin 14'te, hayır onların işleyip kazandıkları şeyler kalplerin üzerine pas olmuştur. Yine Rum suresi 10. ayetinde, sonra kötülük edenlerin sonu Allah'ın ayetlerini yalanlamak oldu. Bu uyarılar günahkarları günahlarından uzaklaştırmaya, takva yolunu izleyip muhsinlere ulaşmasını sağlamaya yeter ve böylece bu anlamdaki şefaate bile ihtiyaç duymaz. Bundan daha büyük yarar, en güzel sonuç budur. Aynı şekilde hakkında şefaat edilen suçlu veya şefaate konu olan suç belirlenir de ancak azabın bazı yönlerini veya bazı zamanlarını kapsadığı vurgulanırsa, bu da kesinlikle suçluların cesaretlenmesine, suç işlemeye teşvik edilmesine yol açmaz. Kur'an-ı Kerim şefaate konu olacak suçluları da günahları da belirginleştirmez. Cezanın kaldırılmasını da ancak bazı durumlar için söz konusu eder. Hadislerde şefaat ve peygamberlerin şefaatleri. İlk şefaatçi, en büyük şefaatçi kimdir? Ahirette peygamberlerin hepsine, müminlere şefaat etme hakkı tanınacaktır. Buhari'de buna dair bir rivayet vardır. Her peygamber kendi ümmetine şefaat edecektir. Yine Buhari'nin tefsir bölümünde geçer. İnsanlar muhakeme olunmak için mahşerde toplandıklarında peygamberler Allah'ım selamet ver diye dua edeceklerdir. Peygamberlerin de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati Allah'ın şirk koşanı kesinlikle bağışlamayacağıyla ilgili Nisa suresi 116. ayetin hükmünce Allah'ın izniyle sadece müminlere şamil olabilecektir. Nitekim peygamberimizin hadislerinde büyük günah işleyenler de dahil müminlerin şefaatine nail olacaklarını söylemiştir. Buhari ve Ebu Davud'da geçer bu rivayet. Peygamberler için ilk defa şefaat edecek ve şefaat kabul edilecek peygamber Hazreti Muhammed'dir. Yine Müslüm'de geçer. Ahirette Hazreti Peygamber'in bu ilk şefaati mahşer halkının muhakemeye başlanılması hakkında umumi ve büyük bir şefaattir. Hazreti Peygamber'in şefaatiyle hesaba ve sorguya çekilmeden cennete girecekler de olacaktır diye Buhari'de yine bir rivayet vardır. Cennette derecelerin artırılması için ilk şefaat eden peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Bundan dolayı Hazreti Peygamber bir hadisinden cennette insanların ilk önce şefaatte bulunanı benim şeklinde Müslüm'de bir rivayet vardır. Hadis-i şeriflerden en büyük şefaatçinin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu öğrenmekteyiz. Mesela Buhari'de geçen bir rivayette her peygamberin müstecap yani Allah'ın kabul edeceği bir duası vardır. Her peygamber o duayı yapmadı, acele etti. Ben ise bu duamı kıyamet günde ümmetime şefaat olarak kullanmak üzere sakladım. Yani kullanmayı ahirete bıraktım. Ona inşallah ümmetimden şirk koşmadan ölenler nail olacaktır buyurmaktadır. Canı gönülden şehadet ve tehlilde bulunanın bu şefaate nail olacağı ayrıca ifade edilmektedir. Hazreti Peygamber'in birçok hadis kitabında zikredilen mahşer halkının mahkemeye başlanılması hakkındaki umumi ve büyük şefaatine şefaatül uzma denilir. Ve uzun bir hadiste işte kıyamet günde insanlar Hazreti Adem'e gelip evlatlarına şefaat et diye talepte bulunacaklarını, onun ise siz işte falan peygambere gidin, ona gittikleri zaman oradan da siz falan falan diye en sonunda bütün peygamberlerin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiklerine dair uzunca bir rivayet yine geçmektedir. Yani hadis kitaplarında şefaat hakkında peygamberimizin yetkileri hakkında bir takım rivayetler vardır. Gelelim önemli bir konu. İslam'ın Kur'an'ın anlaşılmasında kavramların önemli olduğunu söyledik. İşte bu şefaat kavramını da iyi anlamak lazım. Tevhid ilkesi çerçevesinde iyi anlamak lazım. Çünkü günümüzde şefaat kavramı yozlaştırılmıştır. Anlam kaybına uğramıştır. Onun için bu şefaat kavramını Kur'an'dan ve sahih hadislerden yeniden gözden geçirip asıl manasına kavuşturmak lazım. Şimdi tevhid akidesinin anlaşılmasında en önemli kavramlardan birisi de şefaat kavramıdır. Tevhid ve şirk kavramları yeterince anlaşılmadan şefaat kavramı anlaşılamaz. İşte bu sebeple şefaat kavramı kimi istismarcılar tarafından ustalıkla çarptırılmakta ve Müslümanların temiz duyguları bazı çevreler yararına sömürülmektedir. Kur'an'ın genel hatlarıyla anlattığı tevhidden habersiz olanların sadece şefaat kavramını değil, diğer akidevi kavramları da anlayabilmesi ve toplumsal yaşam içerisindeki istenilen yere oturtabilmesi mümkün değildir. Müslümanların Allah'ın koymuş olduğu sınırları ve insanların o sınırlar içinde yerini bilmesi gerekir. İnsanın yapısı, özellikleri ve gücü çok iyi bilindiği takdirde toplum içerisindeki bazı insanların tuğyan edip haddi aşmaları, müstekbirleşerek Allah'ın sıfatlarına müdahale etmeleri de anlaşılabilecektir. Kur'an her dönemde ve her coğrafyada söz konusu olan şirkin temel özelliklerini açıklamış, şirk tehlikesine karşı bilgili, uyanık ve tedbirli olmamızı istemiştir. Hüküm, kanun koyucu, rızık verici ve bağışlayıcı olarak iman ettiğimiz Allah, yaratma ve rızık vermede tek ilah olduğu gibi, hakimiyet ve benzeri meselelerde ve her konuda da tek ilahtır. Şefaat meselesinde de durum aynen böyledir. Kur'an'ın ilk indiği dönemlerdeki cahiliye toplumunda şefaat hususundaki sapık düşünceler ne yazık ki günümüzde de mevcuttur. Kur'an'da şefaat kavramı anlaşılmadan cahiliye toplumunun bu husustaki sapmaları da anlaşılamaz. Şefaat kelimesinin anlamı o günkü cahiliye toplumunda çok iyi biliniyor ve kullanılıyordu. Müşrikler kendi putlarını Allah'a yaklaştırıcı olarak kabul ettikleri gibi ahiret gününde de şefaat edeceklerine ve kendilerini azaptan kurtaracaklarına da inanıyorlardı. Bunu bize Yunus suresi 18. ayeti şöyle haber veriyor. Onlar yani müşrikler Allah'ı bırakıp kendilerine hiçbir zarar ve fayda vermeyecek şeylere tapıyorlar. İbadet ediyorlar, dua ediyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa! O onların şirk, ortak koştukları her şeyden uzak ve yücedir. Yunus 18. Allah katında Allah'a rağmen Allah'ın izin vermediği şefaatçiler olduğunu söylemek, Allah'ı gereği gibi tanıyamamaktan kaynaklanır. Bu davranış Allah'a iftira etmektir ki bu da büyük bir sapıklıktır. Böyle bir iddia dünkü cahiliye toplumunda olduğu gibi bugünkü toplumda da Kur'an'dan habersiz gelenek ve hurafeleri kendisine din edinmiş kesimlerde de vardır. Kur'an dışı bir geleneği din olarak kabul edip bunu yaşamaya çalışan bazı insanlar kurtuluşlarının Allah'a gerçek iman ve salih amellerde değil, salih veya veli zannedilen zatlara bağlamakta olduğunu, o insanların Allah'ın yanında özel bir konumlarının bulunduğunu, bu sebeple onların isteklerini Allah'ın geri çevirmeyeceğini iddia ediyorlar. Kur'an putlara ve putlaştırılan insanlara güvenmenin şirk olduğunu değerlendirerek, Allah onların şirk, ortak koştukları her şeyden uzak ve yücedir buyuruyor. İnsanlara güvenmekten ziyade, salih amel işlemeye davet ediyor. Yine Bakara 48'de ileride gelecek öyle bir günden sakının ki o günde hiçbir kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz, hiç kimseden şefaat kabul olunmaz ve fidye bedel de alınmaz. Onlara asla yardım yapılmaz. Ve yine Bakara 123 ve öyle bir günden sakının ki o günde kimse kimseden yana bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul edilemez, hiç kimseye şefaat fayda vermez, onlara hiçbir yardım da edilemez. Bakara 123 dedik. Demek ki o gün öyle dehşetli bir gün ki, herkes kendisini kurtarabilmek için çırpınıyor, özürler sayıp dökülüyor, güvenilen kişilerin veya şeylerin de kendileri gibi aciz olduğu anlaşılıyor. Sapanlar ve saptıranlar birbirlerini suçluyorlar ve bu yapılan ve söylenenlerin fayda vermediği anlaşılıyor. Herkes kazandıklarına bir rehin tutularak hesaba çekiliyor. Zerre miktarı hayır ve şer karşılık görüyor. Kimseye orada iltimas geçilmiyor, haksızlık edilmiyor. İşte bu sebeple Allah Teala bizi o günün dehşetiyle önceden peşinen uyarıp korkutuyor. Dünyadayken o gün için bir şeyler yapmamızı, hazırlıkları yapmamızı, şefaatçiler edinmeye çalışmanın faydasız olduğunu, ancak kendi amellerimizle korunabileceğimizi bildiriyor. Secde suresi 4. Sizin ondan, Allah'tan başka ne bir şefaatçiniz, ne de bir veliniz vardır. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Allah o gün hakimiyetin tümüyle tek hakim olan Allah'a ait olduğunu bildirerek, bu hakimiyette hiçbir ortak ve aracının olmadığını, o gün insanların birbirlerinden farklılığının bulunmadığını, özel statüye sahip hiçbir kimsenin olmadığını belirtiyor. Hud suresi 105. Onun izni olmadan kimse konuşamaz. Enbiya 27. Onlar Allah'tan önce söz söyleyemezler. Nebe 38. O gün öyle dehşetli bir gündür ki kimse konuşmaya cesaret edemez. Ancak o gün ruh ve melekler sıra sıra dizilirler. Rahman'ın izin verdiğinden başkası konuşamaz. Rahman'ın izin verdiği konuşan da doğruyu söyler. Konuşmak kelimesi ile şefaat kastedilmektedir. Şefaat için ise iki şart vardır. Birincisi Allah kime izin verirse o konuşacaktır. İkincisi konuşan kimse doğru ve gerçek olanı söyleyecektir. Diğer bir husus ise şöyle belirtilir. Sebe suresi 23'te Allah'ın huzurunda izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Öyle ki onların kalplerinden korkular giderilince denilir ki Rabbimiz ne buyurdu? Onlar da hakkı buyurdu. O çok yücedir, çok büyüktür derler. Fayda verecek şefaat Allah'ın izin verdiğidir. Kur'an'da tevhidden habersiz insanlar kendilerine şefaatçi edindiklerinin de Allah'ın azabından korktuklarını anlamıyorlar veya anlamak istemiyorlar. Yukarıda metni verilen uzun hadis-i şerifte peygamberlerin bile nefsi nefsi diyecekleri, kendi kurtuluşlarını düşünüp korkacakları bir günde kolay sığınak arıyorlar. Halbuki şefaat ancak Allah'tan gelecek izinle olacaktır. Ondan önce de insanların kendi sınavlarını vermeleri kendisi için yardım bekleyecektir. Eğer sınavını başarıyla vermiş korkuları giderilmişse o da kendisi için bir yardımdır. Zira kazandıklarıyla helake sürüklenenler için şefaatçi yoktur. Onlar için çılgın alevli bir azap vardır. Çünkü onlar iman etmemişlerdir. İman edenler ise hayatlarını isyan içerisinde geçirmişlerdir. Onlar kazandıklarıyla helake uğramışlardır. Nitekim Peygamberimiz kızına şöyle söyler. Ya Fatma, nefsini ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah'tan bir şey savamam. Buhari, Müslim ve Tirmiz'de geçer. Bir peygamber kızına böyle söyledikten sonra bir takım kimselere ne oluyor da işte ben size falanca gün filanca gün şefaat edeceğim diye onlara bir umut vermesi ya da işte o saftiriklerin onun peşinde o umutlara aldanıp gitmesi. Onun için yapılacak iş Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı anlamak, Kur'an bize şefaat konusunda ne diyorsa ona göre tedbirlerimizi almaktır. Görüldüğü gibi Allah'a yakın olmak için peygamberin kızı dahi olmak yetmiyor. Mutlaka Allah'ın razı olacağı ameller içinde olmak gerekiyor. Ayetlerde geçen Allah'ın şefaat için izin verdiği kimselerin kimler olduğu, bunların bu izne ulaşmalarının sebebi verilecek iznin hangi boyutta olduğu gibi hususlar Kur'an ışıklığında açıklığa kavuşturulması gereken hususlardır. Bu meseleler aydınlanmadığı sürece nice insan medet ya falanca, yetiş ya filanca ya da Hızır, yardım et, yetiş ya şeyhim ya da şefaat demeye devam edecektir. Onun için Kur'an'ın bize anlattığı, İslam'ın sahih kabul ettiği şefaati anlamak tevhidi bir hassasiyettir, önceliktir. Birinci mesele Allah tarafından kime şefaat etme izni verileceğidir ki, şefaatin tamamı Allah'ındır. Zümer 44'te bu açıklanır. Yani hiç kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. Böyle bir cesarette bulunamaz. Kime şefaat için izin verilip verilmeyeceği ise tamamen Allah'a aittir. Şefaat izni verileceklerden birisi meleklerdir. Necm 26. Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında bir işe yaramaz. Diğer bir ayette, onlar şefaat etmeye malik değillerdir, ancak bilerek hakka şehadet edenler müstesna. Zuhruf 86. Ayette belirtildiği gibi şefaat edebilme yetkisi verilecek insanın bilinçli bir şekilde hakka şehadet etmesi, kelime-i tevhidin anlamını bilerek iman etmesi ve ihtiva ettiği anlamı bilinçli bir şekilde yaşantısına aktarması gerekir. Şahit olanın tağuta, tağuti sisteme karşı tevhidin mücadelesini yükseltmesi, kafir düzenleri reddederek Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılma çabasını Kur'an'ı bir üslupla sergilemesi gerekiyor. O gün Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Taha 109. Demek ki fayda verecek şefaat, kendisine izin verilen, sözünden hoşnut olduğu, dilindeki şehadetle tavırları bütünleşen, alemlerin Rabbine iman ederek tağutu reddeden, kopması mümkün olmayan sapsağlam bir kulpa, tevhid kulpuna yapışarak Allah'ın dininin mücadelesini verenin şefaatidir. İkinci mesele kimlere ne için şefaat edileceğidir? Kimlerdir bu aziz insanlar? Allah'ın merhamet ve ihsanına ulaşacak olan bu insanlar hangi ameller ile bu rahmete ulaşabilmişlerdir? Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la inzar et, uyar. Onlar için Allah'tan başka ne bir veli, dost ne de şefaatçi vardır. Umulur ki Allah'tan korkup sakınırlar. Enam 51. Allah ilk şefaat edilecek topluluğu ve onların şefaatçilerini açıklıyor. Onlar ki ahirete iman etmiş, o gün Rablerinin huzurunda toplanacaklarının bilincinde ve o günün hesabının dehşetinden korkan insanlardır. Bunlar Kur'an'la uyarılıyorlar. Kur'an onların dünya hayatındaki yaşantılarını düzenliyor. Bunlar Kur'an'la şekilleniyor ve bulundukları ortamı da Kur'an'la şekillendirmeye çalışıyorlar. İşte bunlar hesabı nasıl verebilecekleri hususunda korkarak, korktukları şeye uğratılmamak için korunmaya çalışanlar ve korunarak muttaki takva sahibi olanlardır. İşte onların velisi ve şefaatçisi Allah'tır. Çünkü şefaat izni veren Allah'tır ve şefaat edilecek insanlar da Allah'ın razı olduklarıdır. Enbiya 27. ve 28. ayetinde şöyle buyrulur. Onlar Allah'tan önce söz söyleyemezler, ancak onun emri üzerine iş yaparlar. Allah onların yaptıklarını ve yapmakta olduklarını iyi bilir. Onlar Allah'ın hoşnut olduğundan başkasına şefaat edemezler. Onun korkusundan titrerler. O gün Allah'tan önce konuşabilecek hiçbir kimse yoktur. Onlar Allah'ın korkusundan tir tir titrerler. Acaba bugün kurtulabilecek miyiz derler. Değil birbirlerine şefaat edebileceklerini düşünmek, bu düşünce akılların ucundan bile geçmez. Öncelikle kendi hesaplarını vermeye çalışırlar. Ne zaman ki onların korkuları giderilir, ancak o zaman biraz olsun rahatlarlar, işte o zaman huzura kavuşurlar. Ama onlar o durumdayken bile Allah'ın önüne geçemez, ondan önce söz söyleyemezler. Ne zaman ki Allah bu durumlardan sonra onlara izin ve emir verir, ancak o zaman iş yaparlar, alim olan Allah'ın onların yaptıkları ve yapacakları işi çok iyi bilir. Onlara orada kimseye iltimas geçmemek için izin verilmez. Sadece Allah onlara ikramda bulunur. Onlar cennete girecek insanlar için aracılık etmeye memur edilmişlerdir. Cennete girecek insanlar tespit etmek için değil, onlara yetki verilmemiştir. Bu durum ise Allah'ın bir lütfu ve ikramıdır. Onu dilediğine verir. Ancak bu insanları biz dünyadayken isimleriyle falan insanlardır şeklinde tanıyamayız. Zira bu yetki Allah'a aittir. Tespit edecek olan da Allah'tır. Filanca veli, falanca salih insan şefaat edecektir iddiasında bulunmak Allah adına konuşmaktır ve Allah'a bir anlamda yalan istinadında bulunmaktır. Allah kıyamet günü bu görev vereceği insanı kendisi belirleyecek ve o insan da bu görevi yerine getirirken Allah'tan bağımsız hareket etmeyecektir. Davranışlarını Allah'ın hoşnut olmasına göre ayarlayacaktır. Şefaat edilecek insanlar da Allah'ın kendilerinden razı olduğu kimselerdir. Onlar bir Allah'a iman etmiş, dünyadayken kendi nefsi, istek ve arzularına göre değil, Allah'ın Kur'an'da belirlediği şekilde yaşamaya çalışmışlardır. Zayıf düşürülmüş olmalarına rağmen imanın verdiği güçle Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılabilmek için mücadele etmişlerdir. Bu mücadele esnasında karşılarına çıkan zorlukları aşmasını bilmiş, yapılan dünyevi teklifleri kabullenmeyip sadece Rablerinin rızasını dilemişlerdir. Böylece Allah da onlardan razı olmuştur. İşte şefaat olunacak insanlar, işte kurtuluşa erecek insanlar bunlardır. Şefaat etme yetkisi verilecek olanlar bu vasıflara sahip olanlara şefaat edecektir. Hud suresi 15 ve 16. ayetinde dünya hayatını ve onun güzelliklerini isteyenlere orada işlediklerinin karşılığını tam olarak veririz ve onlar orada hiçbir eksikliğe de uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Halen yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır. Demek ki değerli dinleyiciler, sözlerimizi toparlarsak şefaati Kur'an'a göre anlamamız lazım. Kur'an'da şefaat yüce Rabbimizin razı olduğu kimselere, yine razı olduğu kimseler lehinde uygulanmak üzere bir ikramıdır. Bunu böyle anlayalım. Yoksa Allah'ın dışında bir takım kimselerden şefaat ederek, onların peşine düşerek, onların hoşnutluğunu kazanarak öbür dünyada işimizi götüreceğimizi, cennete gireceğimizi sanmayalım. Şefaat sahih bir iman ve salih amel yaparak Allah'a yaklaşmadır. İşte böylelikle hiç kimseden umut beklemeden sadece Allah'tan bekleyerek yapmalıyız. Hatta daha ileri giderek şöyle dua etmeliyiz: Allah'ım beni dünyadayken sahih bir iman üzere ve salih amellere göre yaşat ki öbür dünyada bana şefaat hakkı veren kimselerden olayım diye Rabbimizden böyle aktif bir duada bulunmalıyız. Şefaati böyle anlayarak hepinizi işte gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa hükmeden Allah'tır. Ondan başka bir veli ve şefaatçiniz yoktur. Düşünüp öğüt almaz mısınız? Görüldüğü gibi, birçok kavramda olduğu gibi şefaat konusunda doğrusu Kur'an bize anlatmaktadır. O halde değerli dinleyenler, Kur'an'ı anlayarak çok güzel okursak işte birçok kavramımızı düzelttiğimiz gibi bu şefaat kavramını da düzeltmiş oluruz. Demek ki sahih bir imanla, salih bir amelle Allah'ın razı olduğu şekilde yaşarsak Rabbimiz bizi belki de şefaatçi kullarından edecektir. Bu şekilde hepinizi Allah'ın şefaatine havale ederek Allah'a emanet ediyorum.